Bayram 46, sayfa 338. Ancak daire başkanı Tuzzi kendi evinde Arnheim'ın ağırlıklı bir yere sahip bulunduğunun ayırdına varmasaydı, onca sessizliğiyle ülkesinin önde gelen diplomatlarından biri olmazdı. Sadece bu ağırlığı hiçbir kalıba koyamıyordu. Ama bir diplomat düşüncelerini asla belli etmediğinden o da bunu belli etmiyordu. Bu yabancı Tuzzi'ye son derece rahatsız edici geliyordu. Bu hem kişisel bağlamda hem de deyiş yerindeyse eğer ilke olarak böyleydi. Arnheim'ın karısının salonunu açıkça bazı gizli amaçların hareket alanı olarak seçmiş olmasını ise bir meydan okuma diye algılıyordu. Karısının bu Karun'un Tuna kıyısındaki tarihi imparatorluk başkentini sık sık ziyaret etmesinin tek nedeninin Ruh'un kendini bu kentin kültürünün bağrında her yerdekinden daha iyi hissetmesi olduğu yolundaki güvencelerine bir an olsun inanmamıştı. Fakat şimdilik karşısında çözümü için her türlü tutamak noktasından yoksun olduğu bir sorun vardı. Çünkü görevi bağlamındaki resmi ilişkilerinde böyle bir insanla o güne değin hiç karşılaşmamıştı. Ve Diotima ona Arnheim'a paralel eylemde önemli bir konum tanımaya ilişkin planını söyleyip ekselanslarının bu konudaki karşı koymasından yakındığından bu yana Tuzzi ciddi kaygılara kapılmıştı. Ne paralel eylemi ne de Kont Leinsdorf'u önemsemekteydi. Fakat karısının düşüncesini politik bakımdan öylesine beklenmedik ölçüde yakışıksız bulmuştu ki o anda uzun yıllar sürmüş ve başarıyla tamamlamış olmakla övünmek hakkına sahip bulunduğuna inandığı erkeklere özgü bir eğitim çalışmasının oyun kağıtlarından yapılma bir ev gibi çöküverdiği duygusuna kapılmıştı. Daire Başkanı Tuzzi, fazla edebi oldukları ve kötü bir toplumsal tavrın kokusunu taşıdıkları gerekçesiyle başka zamanlar meselelere rağbet etmemesine karşın bu kez iş dünyasında böyle bir benzetme yapmıştı. Bunun nedeni bu kez kendini derinden sarsılmış hissetmesiydi. Ancak Diotima daha sonra durumu yine inatçılığıyla düzeltti. Yumuşak bir ifadeyle sertleşmiş ve dünyanın gidişatının tinsel sorumluluğunu artık ellerini kollarını bağlayıp meslekleri yönlendirenlere bırakamayan yeni bir tür insandan söz etmişti. Ardından da kadının kimi zaman geleceği görme yetisine dönüşebilen ve bakışları günlük mesleki çalışmanın ötesine yöneltebilen sağduyusu üzerinde durmuştu. En sonunda da Arnheim'ın bir Avrupalı, bütün Avrupa'da tanınan bir düşünür olduğunu, Avrupa'da devlet işlerinin yeterince Avrupalı üsluba ve ruhtan yana yeterince zengin yürütülmediğini, dünya çapında bir Avusturya ruhunun rüzgarı, eski Avusturya kültürünün monarşinin topraklarındaki türlü dillerden halklara yutması gibi, dünyayı sarmadıkça dünyanın da huzura kavuşamayacağını söylemişti. Diotima, o güne kadar kocasının üstünlüğüne böylesine kararlı bir biçimde direnmeye hiç cesaret etmemişti. Ama daire başkanı Tuzzi bu durum karşısında geçici olarak yine rahatladı. Çünkü karısının çabalarını hiçbir zaman terziyle ilgili konulardan daha önemli saymamıştı. Karısına başkaları hayranlık duyduğunda bundan mutluluk duymuştu. Ve şimdi bu soruna da yumuşak bir biçimde, örneğin renkleri çok seven bir kadının bir defasında aşırı alacalı bir kurdele seçmiş olması gibi yaklaşıyordu. Karısına kibar ama ciddi bir ifadeyle herkesin gözü önünde bir Prusyalı'ya Avusturya'nın sorunlarını açmayı erkeklerin dünyasında olanaksız kılan nedenleri yinelemekle yetindi. Ama bunun dışında böylesine kendine özgü bir yere sahip bir adamla dostluk kurmanın bazı yararlar sağlayabileceğini de kabul etti. Ve Diotima'ya duyduğu kaygılardan Arnheim'ı onun yanında bu kadar sık görmekten hoşlanmadığı gibi bir sonuca vardığı takdirde bu kaygıları yanlış yorumlamış olacağı yolunda güvence verdi. Tuzzi içinden böylece yabancıya bir tuzak kurma fırsatının bu yolda elde edilebileceğini umuyordu. Ancak Arnheim'ın her yerde başarı kazandığına tanıklık etmek zorunda kaldıktan sonradır ki Tuzzi, Diotima'nın bu adamın dümen suyunda çok fazla göründüğü düşüncesine tekrar geri döndü. Ama böyle yapınca da karısının onun iradesine her zamanki kadar saygı göstermediğini, ona karşı çıktığını ve kaygılarını da boş kuruntular diye nitelendirdiğini bir kez daha öğrenmiş oldu. Bunun üzerine bir erkek olarak bir kadının diyalektiğiyle kavgaya girmemeye, öngörüşlülüğünün zaferinin kendiliğinden geleceği saati beklemeye karar verdi. Fakat tam o sırada çok büyük bir itici güç sağladı. Bir gece çok uzaktan gelen bir ağlama sesine benzer bir şey duyarak tedirgin oldu. Başlangıçta bundan hemen hiç rahatsız olmadı. Zaten ne olduğunu anlamadı da. Ama ruhsal uzaklık zaman zaman bir adım daha azaldı ve sonra o korkutucu tedirginlik tam kulaklarının dibine geldi. Uykusundan öyle ani sıçradı ki yatağında doğruluverdi. Diotima öteki yana dönmüş yatmaktaydı ve ses vermiyordu. Fakat Tuzzi bir şeylerden onun uyanık olduğunu hissetti. Hafifçe adını seslendi. Yeniden seslendi ve sevecen parmaklarla onun beyaz omuzlarını kendisine çevirmeye çalıştı. Ama döndürdüğünde ve Diotima'nın yüzü karanlıkta omuzların üstünde yükseldiğinde karşısında ona kötü kötü bakan, inat ifadesiyle dolu ve ağlamış bir yüz buldu. Bu arada ne yazık ki ağır uykusu Tuzzi'yi yeniden yarı yarıya mağlup etmiş, onu inatla arkasından tutup yastıklara çekmişti ve Diotima'nın yüzü yalnızca artık hiç anlayamadığı çarpıtılmış bir yüz gibi boşlukta durmaktaydı. "Ne oldu?" diye homurdandı sesinde uykuya dalmak üzere olmanın verdiği hafiften bas tonla. Buna açık, sinirli, hoş olmayan, mahmurluğunun içine düşüp orada suyun dibindeki parlak bir madeni para gibi kalan bir yanıt aldı. "Öylesine rahatsız uyuyorsun ki senin yanında kimse uyuyamaz," demişti Diotima açık ve sert bir ifadeyle. Tuzi'nin kulakları bu yanıtı algılamıştı. Gel gelelim kendisi suçlama üzerinde daha fazla duramadan uykuya dalmıştı. Tek hissettiği kendisine büyük bir haksızlık yapıldığıydı. Ona göre sakin uyumak bir diplomatın temel erdemleri arasındaydı. Çünkü her türlü başarının koşuluydu. Bu konuda ona kimsenin dil uzatmaya hakkı yoktu. Ve Tuzzi, Biotima'nın sözüyle kendisinin ciddi biçimde tartışılır konuma geldiğini hissediyordu. Karısında değişiklikler olduğunu anlamıştı. Gerçi karısını somut bir sadakatsizlikle suçlamak uykusunda bile aklına gelmemişti. Ama ona verilen kişisel rahatsızlığın Arnheim'le bağlantılı olması gerektiğinden de hiç kuşku duymuyordu. Değiş yerindeyse sabaha kadar öfkeyle uyudu ve bu rahatsız edici kişi konusunda kendini aydınlatmaya kesinlikle kararlı olarak uyandı. 51. Fischel'lerin evi. Lloyd Bankası'nda çalışan müdür Fischel ya da daha doğru deyişle müdür unvanını taşıyan ticari mümessil Fischel, Kont Leinsdorf'un davetine başlangıçta anlaşılamayan nedenlerle yanıt vermeyi unutan ve daha sonra da tekrar davet edilmeyen bir banka müdürüydü. Ve adı geçen ilk daveti de aslında yalnızca eşi Clementine'nin ilişkilerine borçluydu. Clementine Fischel eski bir memur ailesinden gelmeydi. Babası bir zamanlar Sayıştay Başkanlığı yapmıştı. Büyük babası maliyede, erkek kardeşlerinden üçü de çeşitli bakanlıklarda yüksek görevlerde bulunmuşlardı. Clementine, 24 yıl önce Leo ile iki nedenden ötürü evlenmişti. Birincisi, yüksek memur aileleri bazen mal mülkten çok çocuk sahibi oldukları için. İkincisi ise biraz da romantizmden. Çünkü kendi baba evinin tasarruf kökenli sınırlılığı karşısında bankacılık ona daha özgür ruhlu ve çağdaş bir uğraş alanı gibi gözükmüştü. 19. yüzyılda yaşayan kültürlü bir insan bir başka insanın değerini artık Yahudi ya da Katolik olmasına göre ölçmüyordu. Hatta Clementine o zamanlar adet olduğu üzere sıradan halkın bilgisizlikten kaynaklanma, Yahudi karşıtı ön yargısının üzerine çıkmakla bilgi bağlamında daha seçkin olduğunu hissetmekteydi. Zavallı Clementine sonraki yıllarda bütün Avrupa'da bir milliyetçilik ruhunun yükseldiğini ve bu ruhla birlikte kabaran Yahudi karşıtı bir dalganın kollarının arasındaki kocasını saygın bir özgür düşünceliden toprağına yabancı bir parazite, yakıcı bir ruha dönüştürdüğüne tanık olmak zorunda kalmıştı. Başlangıçta büyük düşünen bir yüreğin bütün öfkesiyle buna karşı çıkmıştı. Fakat geçen yıllarla birlikte bu körü körüne acımasız, gittikçe yaygınlaşan düşmanlık yüzünden yıpranmış ve genel ön yargının etkisiyle ürkmüştü. Üstelik Clementine, kocası hiçbir zaman doğru dürüst açıklamadığı nedenlerle ticari mümessiliğin üstüne çıkamayıp günün birinde gerçek bir banka müdürü olma umutlarını tümüyle yitirdiğinde aralarında gittikçe daha çok kendini gösteren karşıtlıklardan ötürü uğradığı bazı kırgınlıkları, gençliğinde savunduğu ilkelerden dışa karşı hiçbir zaman vazgeçmemesine karşın kendi kendine Leon'un karakterinin onunkine yabancı olduğu gerekçesiyle açıkladığını da yaşamak zorunda kalmıştı. Bu karşıtlıklar doğal olarak uyuşma eksikliğinden başka bir şey değildi. Tıpkı pek çok evlilikte eşlerin gözlerini kamaştıran mutluluk hali sona erdiğinde deyiş yerindeyse doğal bir mutsuzluğun su yüzeyine çıkması gibi. Leon'un meslek yaşamı bir borsa yetkilisinin görev alanına saplanıp durakladığından bu yana Clementine artık onun bazı kendine özgü yanlarını sessiz, sedasız ve eski bir bakanlık odasında değil, fakat zamanın rüzgar gibi işleyen çıkrığının önünde oturmasıyla açıklayamaz olmuştu. Ve kim bilir, belki de Leo ile özellikle Goethe'ye ait bir alıntı yüzünden evlenmişti. Leo'nun bir zamanlar burnunun tam ortasına taht kurmuş yaylı gözlüğüyle birlikte Clementine'ye favorili bir İngiliz lordunu anımsatan, her zaman düzgün tıraşlı sakalı, şimdi sanki bir borsa komisyoncusunu çağrıştırıyordu. Davranışlarındaki ve konuşma tarzındaki bazı alışkanlıklar da Clementine'ye artık dayanılmaz gelmeye başlamıştı. Başlangıçta kocasını düzeltmeye çalışan Clementine, bu konuda alışılmadık güçlüklerle karşılaştı. Çünkü ortaya çıktı ki, dünyanın hiçbir yerinde yalnızca yanaktan bırakılmış bir sakalın normalde bir lordu mu yoksa bir komisyoncuyu mu anımsattığını ve buruna yerleştirilmiş bir gözlüğün bir el hareketiyle birleştiğinde coşku ya da kuşku ifadesi mi olduğunu gösteren bir ölçü yoktur. Ayrıca Leo Fischel düzeltilmesine ses çıkartmayacak bir adam değildi. Onu bir bakanlık müsteşarlığının Hristiyan Germen kökenli güzellik idealine dönüştürmek isteyen eleştirileri toplumsal budalıklar diye nitelendirdi. Ve bunları tartışmayı aklı başında bir adama yakışmayacağı gerekçesiyle reddetti. Çünkü karısı ayrıntıları itici bulduğu ölçüde Leo da aklın öngördüğü temel davranış çizgilerini vurguluyordu. Böylece Fischer'lerin evi zamanla iki dünya görüşünün savaş alanına dönmüştü. Lloyd Bankası'nda çalışan müdür Fischer felsefe yapmayı severdi. Ama günde yalnızca 10 dakika. İnsanın varoluşunu gerekçesini akılda bulan bir varoluş olarak kavramayı sever. Bu varoluşun bir büyük bankanın çok iyi işleyen düzeni doğrultusundaki tinsel verimliliğine inanır ve gazetede her gün okuduğu yeni ilerlemeler hakkında bilgi edinmekten hoşlanırdı. Aklın ve ilerlemenin sarsılmaz temel çizgilerine olan bu inanç uzun süre karısının şikayetlerini umursamazlıkla ya da sert bir yanıtla geçiştirmesini olanaklı kılmıştı. Ancak bu evliliğin akışı içerisinde zamanın ruhu ne yazık ki liberalizmin Leo Fischer'e uygun düşen eski temel ilkelerine, özgür düşüncenin, insan onurunun ve özgür ticaretin büyük örneklerine sırt çevirince, ayrıca Avrupa'da akıl ve ilerleme, ırk kuramları ve sokaklarda atılan sloganlar tarafından geri plana itilince, Fischer de bütün bunlardan etkilenmeden duramamıştı. Tıpkı Kont Lansdorff'un kamusal alandaki belli nahoş görünümleri yatsımayı adet haline getirmesi gibi, o da başlangıçta bu gelişmeyi yatsımakla yetinmişti. Bu gelişmenin kendiliğinden kaybolup gitmesini beklemişti. Bu bekleyiş, öfke denen işkencenin yaşam tarafından dürüst yaratılışlı insanlara uygulanan ilk hissedilebilir derecesidir. İkinci derece ise genelde böyle olduğu için bu, Fischer için de geçerliydi. Zehir adını taşır. Zehir, ahlakta, sanatta, politikada, ailede, gazetelerde, kitaplarda ve ilişkilerde damla damla ortaya çıkan yeni gelişmelerdir. Bu duruma daha en baştan aciz bir geriye dönülemezlik duygusuyla birlikte var olanı belli ölçüde kabul etmekten kaçınamayan öfkeli bir yatsıma gelir. Ne var ki müdür Fischer'i üçüncü ve son derecede esirgememişti. Bu son aşamada yeni, bütün sağanakları ve damlalarını tek, sürekli bir yağmur haline getirir. Ve bu, zamanla felsefe için günde yalnızca 10 dakikaya sahip olan bir insanın yaşayabileceği en korkunç işkencelerden birine dönüşür. Leo, insanın ne kadar çok konuda farklı düşüncelere sahip olabileceğini öğrenmişti. Haklı olma içgüdüsü, başka deyişle insan onuruyla neredeyse aynı anlama gelen bir gereksinim, Fischer'lerin evinde aşırılıklarla dolu cümbüşüne başlamıştı. Bu içgüdü, binlerce yıl boyunca hayran olunmaya değer, binlerce felsefe, sanat eseri, kitap, eylem ve ittifak yaratmıştır. Bu hayran olunmaya değer ama aynı zamanda da fanatik ve ürkütücü nitelik taşıyan, insanın doğasıyla birlikte dünyaya gelen içgüdü, 10 dakikalık bir yaşam felsefesiyle veya ev işlerinden kaynaklanma temel sorunlara değin bir söyleşiyle yetinmek zorunda olsa bile, erimiş, sıcak kurşun damlalarına dönüşüp kaçınılmaz biçimde en acı verici yaraları açabilecek sayısız sivri uç ve ok haline gelmesi kaçınılmazdır. Damlalar, bir hizmetçi kızın işine son verilip verilmeyeceği, kürdanların yerinin masanın üstü olup olmadığı gibi soruların etkisiyle parçalanıyordu. Ve hangi nedenle parçalanırsa parçalansın, hemen ayrıntılardan yana bitip tükenmez zenginlikte iki dünya görüşüne eklenivermek gibi bir yeteneği vardı. Bu, gündüzleri pek sakıncalı olmuyordu. Çünkü müdür Fischer gün boyunca bürosundaydı. Ama geceliğin bir insandı ve bu da Clementine ile ilişkisini çok kötüye götürüyordu. Bugün her şeyin onca karmaşıklığı karşısında bir insan aslında yalnızca tek bir alanda tam anlamıyla bilgi sahibi olabilir. Leo bakımından bu alan hisse senetleri ve tahvillerdi. Bu nedenle geceleri belli bir hoşgörüye eğilimli olurdu. Buna karşılık Clementine geceleri de sivri dilli ve katı olmayı sürdürürdü. Çünkü bir memur evinin görev bilinciyle dolu, sakin atmosferinde yetişmişti. Ve bundan ötürü de taşıdığı sınıf bilinci zaten yetersiz olan evi daha da küçültmemek için kocasıyla ayrı odalarda yatmalarını sabırla karşılamasına olanak tanımıyordu. Oysa ortak yatak odaları karartıldığında adamı görünmeyen bir izleyici kitlesinin önünde kükreyen bir aslanı canlandıran bir kahramanın, nankör olmamakla birlikte oynanmaktan artık eskimiş rolünü üstlenmek zorunda kalan bir oyuncu konumuna sokar. Leo'nun karanlık izleyici salonundan ise yıllardır ne en küçük bir alkış ne de en küçük bir beğenmeme belirtisi gelmişti. Ve bu durumun en güçlü sinirleri bile sarsabileceği söylenebilirdi. Sabahları saygın bir geleneğe bağlı kalınarak birlikte edilen kahvaltı sırasında Clementine donmuş bir ceset gibi kas katıyken Leo iliklerine kadar işlemiş bir duyarlılıkla dolu olurdu. Kızları Gerda bile her zaman bir şeylerin ayırdına varır, evlilik yaşamını kafasında dehşet ve acı bir isteksizlikle gecenin karanlığında kedilerin kavga etmesine benzeyen bir şey gibi canlandırırdı. Gerda 23 yaşındaydı ve dünyaya gelmesine neden olan kişilerin öncelikle kavga nesnesi konumundaydı. Leo Fischer'e göre kızının babasının aklına uygun bir evliliği getirmesinin zamanı gelmişti. Buna karşılık Gerda, "Sen eski moda düşünüyorsun sevgili babacığım," diyordu. Ve erkek arkadaşlarını aile geçindirme konusunda en ufak bir umut vermeyen, buna karşılık sermayeyi aşağı gören ve o güne kadar henüz hiçbir Yahudinin büyük bir insanlık örneği sergilemeyi başaramadığını ileri süren, Hristiyan, Germen kökenli yaşıtlarından oluşan bir sürünün içinden seçiyordu. Leo Fischer, onları Yahudi karşıtı serseriler diye adlandırıp evine gelmelerini yasaklamak istiyordu ama Gerda, "Sen bunu anlayamazsın baba, bu sadece simgesel bir şey," diyordu. Gerda sinirli ve kansızdı. Dikkatli davranılmadığı takdirde hemen çok sinirleniveriyordu. Böylece bir zamanlar Odysseus'un Penelope'nin taliplerinin evine gelmelerini sabırla karşılamış oluşu gibi Fischer de bu trafiğe sabır gösteriyordu. Çünkü Gerda onun yaşamının ışığıydı. Fakat bu sabır gösterişi suskunlukla olmuyordu. Çünkü böyle bir şey doğasında yoktu. Ahlakın ve büyük düşüncelerin ne olduğunu bilenin kendisi olduğuna inanıyordu. Ve Gerda'nın üzerinde olumlu bir etki yaratabilmek için bildiklerini her fırsatta söylüyordu. Gerda da her defasında şu yanıtı veriyordu. eğer bu konuya temelden farklı bakmak gerekmeseydi, kesinlikle sen haklı olurdun baba. Peki Gerda böyle konuştuğunda Clementina ne yapıyordu? Hiçbir şey. Sadık bir yüz ifadesiyle susuyordu. Ama Leo onun arkasından simgenin ne demek olduğunu sanki kendisi bilirmiş gibi Gerda'yı destekleyeceğinden emin olabilirdi. Leo Fischel'in iyi bir Yahudi kafasının karısınınkinden üstün olduğu varsayımına gitmek için her zaman her türlü nedeni olmuştu. Ve hiçbir şey onu karısının Gerda'nın deliliğinden kendine yarar sağladığını görmek kadar öfkelendirmiyordu. Neden özellikle o, yani Leo Fischel, ansızın artık modern düşünmeyi beceremesindi? Bu bir sistemdi, derken Fischel geceyi hatırlıyordu. Böylesi artık onurun zedelenmesi değil, kökünden koparıp atılması oluyordu. Gecenin insan üstünde yalnızca geceliği vardır. Ve onun altında hemen karakteri gelir. O zaman hiçbir uzmanlık bilgisinin ve aklının koruması altında değildir. İnsan bütün kimliğini ortaya sürer. Onun dışında her şeyi yoktur. Onun dışında bir şey yoktur. O halde Clementine'nin Hristiyan Germen anlayışından söz edildiğinde kocası bir vahşiymiş gibi bir yüz ifadesi takınması ne demek oluyordu? Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Clementine, Clementine. Odysseus, Odysseus. Penelope, Penelope.